bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
La Mancalı Yaratıcı Asılzade Don Quixote 1. Miguel de Cervantes Saavedra. Yapı Kredi Yayınları. 6. baskı. İstanbul Şubat 2004. Türkçe'ye çeviren Roza Hakmen. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Nisan 2006. Okuyan Engin Ercan. Romanın öz babası Miguel de Cervantes Saavedra, kendisini izleyen tüm romancıları yapıtlarının üvey babası konumuna düşüreceğini, çünkü Don Quixote'den şu ya da bu biçimde etkilenmemiş tek büyük romancı yoktur, okuruna seslenirken bilebilir miydi? Jale Parla'nın yerinde saptamalarıyla, Shakespeare'le birlikte belki de ilk kez modern okuru düşleyen ve sadece şövalye romanlarının değil, Rönesans'ta kullanılan bütün yazınsal türlerin otoritesini yıkan bu öncü yazarın, 1605 yılından beri en çok okunan, en çok sevilen, en çok yorumlanan ve yeniden en çok yazılan ve belki postmodern anlatıyı bile 400 yıl önceden haber veren bu öncü romanı ilk kez tam anlamıyla Türkçe'de. La Mancalı Yaratıcı Asılzade Don Quixote, Roza Hakmen'in İspanyolca aslından yaptığı tam metin çeviriyle ve Ahmet Günta'nın şiir çevirileriyle nihayet dilimizde. Sunuş. Birinci kısmının basıldığı 1605 yılından beri en çok okunan, en çok sevilen, en çok yorumlanan ve yeniden en çok yazılan La Mancalı Şövalye Don Quixote ve Silahtarı Sancho Panza'nın serüvenleri güzel bir çeviriyle Türkçe'ye kazandırılmış bulunuyor. Romanın öz babası Miguel de Cervantes Saavedra, kendisini izleyen tüm romancıları yapıtlarının üvey babası konumuna düşüreceğini, çünkü Don Quixote'den şu ya da bu biçimde etkilenmemiş tek büyük romancı yoktur, okuruna şu mütevazi ön sözle seslenirken bilebilir miydi? Aylak okur. Bu kitabın, zihnin, düşünülebilecek en güzel, en zarif, en akıllıca ürünü olmasını isterdim. Buna yeminsiz inanabilirsin. Ancak tabiat kanununa karşı çıkamadım. Tabiatta her şey benzerini doğurur. Benim kısır, gelişmemiş zekamda her türlü rahatsızlığın hakim olduğu, her türlü hazin sesin duyulduğu bir hapishanede doğmuşçasına, kuru, kırışık, maymun iştahlı ve çok çeşitli, kimsenin aklına gelmeyecek düşüncelere boğulmuş bir evlattan başka ne doğurabilir? Ama Don Quixote'nin babası gibi görünsem de üvey babası olan ben, adetlere uyup başkalarının yaptığı gibi neredeyse gözlerimde yaşlarla oğlumda göreceğim kusurları affetmen veya görmezden gelmen için sana yalvarmayacağım sevgili okur. Cervantes'in kuru, kırışık, maymun iştahlı diye takdim ettiği Don Quixote, edebiyat dünyasında yer aldığı günden zamanımıza en zengin yorumlara vesile oldu. 18. yüzyılda aklın ve gerçekçiliğin övgüsü olarak baş tacı edildi. 19. yüzyıl romantikleri bu yorumu tam anlamıyla ters yüz edip, Don Quixote'nin kişiliğinde yenilmez idealizmi, dışlanmış yaratıcılığı, giderek hor görülmüş diğergamlığın iyiseviliğini buldular. 20. yüzyıl varoluşçuları için o, abes yaşamın benlik arayışından ödün vermeyen vakur kahramanıydı. Daha felsefi okumalarda Sancho ile birlikte idealizmle materyalizmin diyalektiğini simgeliyordu. Politik eğilimliler ise bu anlatıda ütopyen sosyalizmin ilk örneklerinden birini gördüklerini düşündüler. Ve bütün yüzyıllar için sanatın sanatla, sanatın yaşamla ve sanatın insanla ilişkisini irdeleyen en baştan çıkarıcı anlatı olarak kabul edildi. Feodal düzenden merkantilist düzene geçişin örnek kitabı olarak sosyolojik ve tarihsel okumalara konu olurken, baş kişisi Don Quixote'nin deliliği psikolojik tahlil ve teşhislere tabi tutuldu. Onun bu deliliğinin nedeni olarak gördüğü şövalye edebiyatının yergisinden yola çıkarak, Cervantes'in gerçekleştirdiği edebi türler parodisi ise, edebiyatta metinler arası doğurganlık sorunsalının paradigmatik anlatısı sayıldı. Bu yorum zenginliği Ortega y Gasset'ten Jorge Luis Borges'e kadar hiçbir yazarın gözünden kaçmamıştır. Geç bir yaşta ve artık neredeyse şan şöhretten umudunu kestiği bir noktada Don Quixote'yi okur dünyasına sunan Cervantes'in kuşkusuz buluşmaya çalıştığı bir ideal okuru vardı. Sen onun Don Quixote'nin ne akrabasısın ne arkadaşı. Ruhun kendi bedeninde. Gayet yetenekli, hür bir iraden var. Evindesin ve kralın vergilerinin efendisi olduğu kadar sen de evinin efendisisin. Bilirsin, herkes kendi evinde kraldır. Bütün bunlar seni her türlü saygı ve mecburiyetten azade kılıyor. Kısacası hikaye hakkında kötü söylersen karalanmaktan, iyi söylersen ödüllendirilmekten korkmadan istediğini söyleyebilirsin. Her ne kadar Cervantes ön sözünde böyle dese de, daha kitabın başında onun okurunun yakasını kolay bırakmaya niyeti olmayan bir yazar olduğunu anlarız. Çünkü Cervantes, Shakespeare'le birlikte belki de ilk kez modern okuru düşlemiştir. Ve düşlediği bu okur, neredeyse düşlediği yaratıcı şövalye Don Quixote kadar romanının içindedir. Baş oyuncu Don Quixote, kendi yarattığı oyunlar girdabında kaybola dursun, Cervantes de okuruyla oynadığı oyunlarla bu girdabı tepeden gözler. Okur, Don Quixote'de edilgen bir dinleyici değil, etkin bir yorumcu olarak düşlenmiştir. Bu okur, kendi yargılarına özgürce varan, otoriteden kurtulmuş okurdur. Bu okurla kurmak istediği çok özel bağ gereği, Cervantes kitabına klasik metinlerden alıntılarla başlamak yerine onu kupkuru sunmayı yeğler. Çünkü bir şekilde sezmiş olmalıdır ki bu kupkuru dediği dal üzerinde edebiyatın en özgür türü yani roman yeşerecektir. Cervantes'in ön sözdeki sözde kaygılarının tam üzerine gelen arkadaş aslında kitapta okurun oynadığı ilk etkin rolü gerçekleştirir. Arkadaş bu kitabı okuyup ne anlaması gerekiyorsa onu anlayacak akıllı ya da ideal okurdur. Cervantes'in saman gibi kupkuru, yenilikten yoksun, üslubu güdük, kavram yoksulu bir hikaye dediği La Mançalı Don Quixote'nin öyküsüyle halk denilen eski kanun koyucunun karşısına çıkmaktan duyduğu kaygıyı bu arkadaş okur şöyle giderir. Önemli olan tek şey yazılanlarda taklitten yararlanmaktır. Taklit ne kadar mükemmel olursa yazılan da o kadar iyi olacaktır. Sizin bu kitabınızın amacı şövalyelik kitaplarının dünyadaki ve halk üzerindeki otoritesini, etkisini kırmak olduğuna göre, filozoflardan cümleler, kutsal kitaptan nasihatler, şairlerden efsaneler, retorikçilerden söylevler, azizlerden mucizeler dilenmenize gerek yok. Aksine, cümlelerinizin, paragraflarınızın sade bir şekilde, anlamlı, açık, yerinde kelimelerle fikrinizi mümkün olduğunca canlandırması, düzgün ve renkli olması için uğraşın. Kavramlarınızı karmaşık, karanlık hale getirmeden anlatın. Ayrıca hikayenizle hüzünlü kimseleri neşelendirmeye, neşelilerin neşesini arttırmaya çalışın. Saf kimseleri kızdırmayın, zeki kimseleri yeniliğine hayran bırakın, ciddi kimseler küçümsemesin, ihtiyatlı kimseler de övmeyi ihmal etmesin. Bu tavsiyede arkadaş okurun gösterdiği yol, taklit, yani Aristoteles kavramının mimesis kavramıdır. Aslında okurunu sanat yoluyla gerçekliğin temsili diye açıklayabileceğimiz bu kavramın çok ötesine geçmiş bir uygulamayla karşı karşıya bıraktığını biliyordu Cervantes. Şövalyelik kitaplarının dünyadaki ve halk üzerindeki otoritesini, etkisini kırmak bir yana, Don Quixote, Rönesans'ta kullanılan bütün türlerin otoritesini yıktı. Eğer kitapta parodisi yapılan türlerin bir listesini yaparsak, bu listenin Cervantes'in çağındaki tüm edebiyat türlerini kapsadığını görürüz. Don Quixote'de Orlando Furioso'nun 1.26, Marcella ve Grisostomo'nun öyküsünde Pastoral Romans'ın 1.13, Gines de Pasamonte'nin bitmemiş kitabında Picaresque'in 1.22, Münasebetsiz Meraklı'nın hikayesinde Rönesans İbret Öykülerinin 1.33-34, Dorothea'nın serüveninde Bizans romanının 1.30, Esir'in hikayesinde Doğu Öykülerinin 1.39-41'e, Sancho'nun ruhlardan korkarak geçirdiği gecede halk mizahının 1.20, Sancho'nun yöneticiliğe soyunduğu serüvende Adil Yönetim Risalelerinin 2.42-43, yönetimi sırasında Sancho'ya oynanan oyunlarda Karnaval Mizahı'nın 2.51-53, Montesinos Mağarası'na inişte epik yeraltı yolculuğunun 2.22, Dulcinea del Toboso övgülerinde ruhani aşkın, Katedral üyesiyle sohbette çağın edebiyat anlayışının 1.48, düz ya da alaylı parodileri yapılır. La Mancha'lı yaratıcı şövalye Don Quixote yalnızca Montiel ovalarında değil, çağının düş gücünün ifade bulduğu tüm yaratıcı ve düşünsel söylemlerde de dolaşır. Bu tür ve söylemlerin sınırlarını sürekli genişletir, içeriklerini bulandırır, kurallarını bozar ya da girdiği derin tartışmalarda askerlik mi sanat mı daha yararlıdır bir toplum için gibi birbirleriyle yarıştırır. Sonunda hiçbirini benimsemez. Ölüm döşeğinde yatarken başucunda ağlayan Sancho Panza'nın çobanıl Ütopya'ya kaçma yakarışlarına bile kulaklarını tıkar ve iyi insan Alonso Quijano olarak ölür. La Mancha'lı şövalye Don Quixote'nin öyküsü de böylece onun ölümüyle biter. Ama arkasında bitmemiş birçok öykü bırakarak, bunlardan birisi kitapta hem serüvenci, hem yazar, hem sanatçı, hem de Desticado, bahtsız olarak bir parçada Cervantes'i çağrıştıran Gines de Pasamonte'nin öyküsüdür. Gines hapisteyken hayatının hikayesini yazmıştır ama sıkışınca 200 riyal karşılığında kitabı rehin bırakmıştır. Ama durumu düzelir düzelmez ne bahasına olursa olsun kitabını kurtarmaya kararlıdır. Ve Gines bu kitabın henüz bitmediğini söyler meraklı dinleyicisi ve potansiyel okuru Don Quixote'ye. Çünkü henüz yaşamı bitmemiştir. Bu kitap gerçektir der Gines. Hiçbir uydurma öykü de onunla boy ölçüşemez. Gines'in sürmekte olan yaşamına bağlı bu gerçeklik, romanın peşine düşeceği gerçekliktir. Bireyler, toplumsal sınıf temsilcileri, dük, düşes, ricote, yeşil şövalye, asker, Yahudi ve benzeri, söylemler ve edebiyat türleri arasında sürekli sorgulayan, irdeleyen, kah olumlayan, kah olumsuzlayan bir diyalog, Don Quixote'nin ana eksenidir. Daha ön sözle birlikte okur da bu diyaloğa çekilir. Ön sözün beniyle, ki bu benin Cervantes olduğunu varsayabiliriz, arkadaş okur arasındaki bu diyaloğun açısı anlatı boyunca sürekli genişleyecektir. Öyle ki 360 derecelik bir tam açıyla tekrar okur yazar özdeşliğinde tamamlanıncaya kadar. Don Quixote'nin hermünetik dairesi de bence budur. Nitekim Borges de böyle düşünmüş olmalı ki, Don Quixote'nin yazarı Pierre Menard öyküsünde Don Quixote gibi bir metin yazma saplantısındaki kahramanına bu daireyi tamamlatır. Öykünün sonunda Pierre Menard'ın yazdığı metni okuduğumuzda, bu metnin Cervantes'in metniyle noktası ve virgülüne dek aynı olduğunu görürüz. Bunun anlamı şudur: her yazar bir parodist, her yazın metni bir parodidir. Ama en büyük parodist okurdur. Çünkü her okuma, okunan metnin yeniden yorumlanması, dolayısıyla yeniden yaratılmasıdır. Şimdi ön sözde başlayan okur-yazar diyaloğunun açısının nasıl genişleyip tam açıya dönüştüğüne ve kitabın kurgusunda bunun hangi yorum katmanlarını geliştirdiğine bakalım. Don Quixote'nin ilk cümlesinde birincil bir anlatıcıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünürüz. La Mancha'nın adını hatırlamadığım bir köyünde diye başlar çünkü öykü. Ama çok geçmeden bu anlatıcının hikayesini birinci elden değil, ikinci elden anlattığını keşfederiz. Soyadının Quijada ya da Quesada olduğu söylenir. Yazarlar arasında ABC, bu konuda farklı görüşler bulunmaktaysa da güvenilir kaynaklardan ABC, soyadının Keana olduğu anlaşılmaktadır. Buradan anlarız ki anlatıcı hikayeyi birinci elden anlatmıyor, onun da başvurduğu kaynaklar var. Ve birkaç sayfa sonra görürüz ki Don Quixote, şövalye olmaya karar verdiği anda yaşamının birçok anlatıya konu olacağını da bilmektedir. İleriye bir atıfla bu anlatıcılarla hemen bir diyaloğa girer. Bu diyaloğu kitap boyunca da hiç kesmemek üzere, bu eşsiz öyküyü nakledecek olan, "Ey bilge büyücü, kim olursan ol sana yalvarırım, sevgili Rosinante'mi, bütün yolculuklarımda bana eşlik eden ezeli dostunu unutma." Başlangıçtaki anlatıcı böylece kendinden önceki anlatıcılarla geçmiş, sonraki anlatıcılar gelecek arasında yalnızca bir halka oluşturur. Bu yazarlık bağlamında anlatının düz zamansal eksenidir. Ama olaylar çok ilerlemeden Vizcayalı ile Don Quixote arasındaki çatışmada bu halka ansızın kopar. Don Quixote dediğimiz gibi kılıcı havada ortadan ikiye bölmeye kararlı bir şekilde hazır bekleyen Vizcayalı'nın üzerine geliyordu. Vizcayalı da aynı şekilde kılıcı havada minderi siper etmiş bekliyordu. Ama işin acıklı yanı şu ki tam bu noktada ve bu yerde bu hikayenin yazarı Don Quixote'nin bu kahramanlıklarıyla ilgili aktardıkları dışında bir kayıt bulamadığından ötürü özür dileyerek bu çarpışmayı askıda bırakıyor. Gerçek şu ki bu eserin ikinci yazarı bu kadar ilginç bir öykünün unutuluşa terk edildiğine, La Mancha'lı dahilerin bu kadar meraksız olup arşivlerinde bu ünlü şövalyeye dair bir takım belgeler bulundurmadıklarına inanamadı ve bu düşünceyle bu hoş öykünün sonunu bulmaktan umudunu kesmedi. ABC. Bu çok klasik bir okuru meraklandırma numarasıdır. Ama anlatıyı dondurup okuru tekrar aktif olarak anlatının içine çekme işlevini de görür. Sanki okura rahat vermemektir amaç. Onun da anlatının kurgulanmasına katılımını sağlamaktır. Bunu izleyen bölümde kayıp metnin arayışı başlar. Anlatıcı çok mutsuzdur çünkü bu kadar az bir kısmı okumanın zevki, ABC, bu kadar hoş bir öykünün kanımca çok olan eksiğini tamamlamanın zorluğunu düşündükçe sıkıntıya düşüyordu, ABC. Bu kadar iyi bir şövalyenin hiç görülmemiş kahramanlıklarını yazma görevini üstlenmiş bir bilginin olmaması bana imkansız ve geleceğe aykırı gibi geliyordu. Burada ilk anlatıcı artık okurla özdeştir. Italo Calvino'nun Eğer Bir Kış Gecesi Bir Yolcusunda olduğu gibi bu metin arayışı yolculuğu aynı zamanda bir okuma, hatta düşleme davetidir. Öykünün durduğu bu an her türlü öyküye gebe bir andır çünkü. Çok geçmeden meraklı okur, ya da ilk anlatıcı aradığı öykünün devamını bulur. Bulur da sıkıntısı burada bitmez. Çünkü bulduğu metin Arapçadır ve o Arapça bilmez. Arapça metnin sahibi Seyit Hamit Badincani isminde bir yazardır. Meraklı okur, çareyi bu metni çevirtmekte bulur. Artık ilk anlatıcıyla okur, asıl metne eşit uzaklıktadır. İkisi de öyküyü çeviriden izlemektedirler. Ve ikisi de araya karışması muhtemel sonsuz sayıda başka yazara hazırlıklıdırlar. Bunlar diğer arşiv yazarları Avejanada, Pierre Menard, Italo Calvino, Orhan Pamuk olabilir. Beyaz Kale'nin çıkış noktasının esirin hikayesinin anlatılmamış kısmı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Viskayalı kesintisinden sonra tamamlanan hermenötik daire kapalı bir daire değildir. Sonsuz sayıda yorum ve yeni metin katmanlarının üzerine bina edileceği bir silindirin tabanını oluşturan daire gibi düşünebiliriz belki bunu. Bu silindirin dairelerini tabandan tavana doğru izlersek, kurmaca ve üst kurmaca katmanlarının her an birbiri üzerinde biriktiğini fark ederiz. Cervantes'in okuru kurmacanın içine çekip, onunla bu kurmacalığı paylaştığı, değişik taktik ve stratejilerini sergilediği, uydurduğu çeşitli yazar maskeleri ardına gizlendiği yerlerde, anlatı üst kurmaca, bütün bu kurgunun sahibinin kendisi Miguel de Cervantes Saavedra olduğuna dair ipuçları verdiği yerlerde de anlatı kurmaca olarak ilerler. Üst kurmaca olarak Don Quixote. Kitabın ilk sayfalarında gerçekten şaşırtıcı, yaratıcı kahramanımızla tanışırız. O güne dek kendi halinde bir asılzade olarak yaşayan Alonso Quijana, okuduğu şövalye romanlarının etkisinde kalarak tek başına dünyayı değiştirmeye, haklıyı savunup haksızı cezalandırmaya ama bu işi de kitabına yani şövalye romanlarına uygun bir biçimde yapmaya karar vermiştir. Gerçeği değil kurguyu taklit edecektir. Alonso Quijana'nın bu kararını uygulamaya karar verip Don Quixote'ye dönüşmesini betimleyen sayfalar bir tiyatro sahnesi gibi yazılmıştır. Sanki baş oyuncu sahne ışıkları altında giysilerini değiştirip oyundaki rolüne hazırlanmakta ve bunu da neredeyse Brechtvari bir biçimde sahne arkasında değil de seyircinin gözleri önünde yapmaktadır. Büyük dedelerinden kalma paslanmış küf tutmuş zırhı bir güzel temizleyip parlatır ve giyer. Miğferin kullanılamaz halde olduğunu görünce kendine kartondan bir miğfer yapar. Dayanıklılığını sınadığında sonuçtan pek memnun kalmaz ama ikinci bir denemeye de girmez, elindekiyle yetinmeye karar verir. Bundan sonrası için de sözcüklerin büyüsüne başvurur. Karton miğferin güvenilmezliğinin karşısına Don Quixote de la Mancha sözcüklerinin ritmini, Dulcinea del Toboso'nun sevdalı müziğini, Rosinante'nin kafiyesini diker. Artık yaratıcı şövalyemiz sözcüklerden kurulu oyununa hazırdır. Bu kostümden ve bu dilden hiç vazgeçmeyecektir. O defalarca gözlemlendiği gibi yalnızca edebiyatın en tutarlı yanılsama ustası değil, sanal gerçekliğin de ilk sahneleyicisidir. Bu sanal gerçeklik sahnelerinde berber leğeni Mambrino'nun miğferi, eşek üstündeki köylü kızlar Dulcinea ve Nedimeleri, hanlar şato, hancılar prens, han hizmetçileri prenseslerdir.